Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir cuma akşamında Erkam Radyo'dan, Hasbihal programından sizlere sesleniyoruz. Furkan Özkul konuğumuz bu hafta. Genç Dergisi yazarlarından Furkan'ı misafir ediyoruz ve Aşina Kitap'tan Uçtun Yine Deli Gönül isimli Asım Gültekin abimizin rahmetli bir kitabı çıktı. Ne zamandır bu kitabı böyle üzerine konuşalım istiyoruz Hasbihal'de. Muhabbet edelim, kitabı konuşalım, Asım abiyi konuşalım. Ve o kitabın editörü Furkan Özkul bugün konuğumuz. Hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk Yusuf. Hayırlara vesile olsun program. Tabii Erkam Radyo hakikaten gönül dünyamızı aydınlatan frekanslardan bir tanesi. Senin programını da zaman zaman takip etme imkanımız oluyor. Tur olan Şen'le beraber. Hakikaten çok mutlu oluyoruz, mesut oluyoruz. İçimiz aydınlanıyor. Bunu eyvallah. İfade ederek başlayalım istersen.
Teşekkür ederiz. Hasbihal dinleyicilerine de şunu da söylemiş olalım. Senin de bir programın var Erkam Radyo'da.
Evet.
Cumartesi akşamda yayınlanıyor sanırım.
Evet. Değil mi? Cumartesi akşam saat 10'da Ebedi Gençliğin İzinde programını Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle birlikte yapıyoruz. Buradan dinleyicilerimize de söyleyelim. Her cumartesi saat 22'de bekliyoruz.
Eyvallah. Aynı zamanda arşivden de eski programları dinleyebilirler, evet. İstifade edebilirler. Çünkü gerçekten güzel programlar, arşivlik programlar oluyor. Bu akşam da Furkan Özkul'la Uçtun Yine Deli Gönül isimli kitabı konuşacağız. Asım abinin yazılarından oluşan bir kitap. Ben okudum. Çok yer yer duygulandım gerçekten. Yakın zamanda kaybettiğimiz, geçen sene bu dönemlerde hemen hemen kaybettiğimiz bir abimiz, değerli bir abimizdi. Belki tanımayanlar vardır, bu program vesilesiyle tanıyacaklardır. Tanıyanlar ise belki daha derinlere inmeye vesile olacaktır bizimle birlikte. Bu kitap üzerinden bunu belki konuşmuş oluruz. Ama ondan önce Furkan Özkul kimdir? Bizim programımızda aslında önce konuğumuzu bir tanıyoruz kendi ağzından. Onun bir hayat hikayesini böyle kısa bir dinlemiş oluyoruz.
Yusuf, ben Furkan Özkul. 1991 doğumluyum. Sakarya İlahiyat mezunuyum. Ardından birazcık akademik çalışmalar yapmaya gayret ettik ama sonrasında rotayı birazcık kırdık ve basın yayın alanını tercih ettik. Şu anda Uluslararası Genç Derneği'nin kurumsal iletişim koordinatörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda Aşina Kitap'ın editörlüğünü yapıyorum. Erkam Radyo'da yine programımız var. Ebedi Gençliğin İzinde isimli, az önce de söylediğimiz üzere. Bu şekilde hayat macerasına devam ediyoruz diyebilirim. Güzel kitaplar çıkartmaya çalışıyoruz Aşina'dan. İnsanlara dokunacak, onların duygu ve gönül dünyalarını adeta coşturacak kitaplar çıkartmaya gayret ediyoruz. O açıdan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yani Aşina Kitap özelinde. Yine Uluslararası Genç Derneği'nde de gençlikle alakalı güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani onlara ulaşmak, onların dertlerini, arayışlarını, özlemlerini, beklentilerini anlamaya ve bir nebze olsun onlarla böyle olumlu manada bir iletişime geçmeye gayret ediyoruz. İnşallah muvaffak olabiliyoruzdur.
Eyvallah. Tabii son belki bir buçuk senedir pandemi şartlarından dolayı biraz faaliyetler azaldı. Öyle. Ama dediğin gibi Uluslararası Genç Derneği zaman zaman biz de Hasbihal programımızda konuşuyoruz. Faaliyetlerini tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya yayılmış birbirinden güzel faaliyetleri var. Umarım pandemiden sonra daha hızlı bir şekilde
İnşallah.
Devam eder.
İnşallah. Pandemi öncesinde senin de malumun olduğu üzere yurt dışı programları da oluyordu. İşte çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapılarak uluslararası projelerde de yer alınıyordu. Ama şu koşullarda biraz online. Bundan sonra zannediyorum artık yüz yüze de olmaya başlar. Böyle hibrit bir model düşünülüyor.
Eyvallah. Herhalde sezonla itibariyle, Ekim itibariyle artık okullar da açıldıktan sonra İnşallah. Daha da faaliyetler hızlanır. Tabii Asım abimiz, sevgili dinleyenler, 45 yaşında sanırım değil mi vefat etti?
74 doğumluydu, evet.
Tabii o yaşlarda geçen sene Temmuz ayında vefat etti. Dergici, yazar, aktivist, birçok şey söyleyebiliriz Asım abiyle alakalı. Hepimizin abisi ve kültür sanat camiasında, bizim bulunduğumuz bu camiada birçok isime aslında ön ayak olmuş, teşvik etmiş olması özelliğiyle tanınıyor. Ve edebiyat dünyasında da aslında önemli bir yeri var. Kendisi zaten edebiyat öğretmeni ve öğretmenlik yanında, birçok öğrenci yetiştirmesinin yanında bir yandan da kültür sanat isimlerine de çok böyle ön açmıştır. Fikir anlamında, network anlamında, yani evet, iletişim anlamında gerçekten çok faydası olmuştur. Belki bundan biraz bahsederek girebiliriz.
Yani Asım abiyle biz hayatındayken çok samimi olma imkanımız olmadı. Hı-hı. Tanışıyorduk ama çok samimi değildik açıkçası. Ama ben şunu söyleyebilirim. İlginçtir. Asım abi örneğin Üsküdar'da bir yerde diyelim bir kermes kurmuş bir dernek. Yani oraya biz de giderdik. Hani ne var ne yok gibisinden. Orada işte dönerini almış, ayranını almış, bir köşeye çekilmiş. Onları yerken de görebilirdik. Bir sokak arasında karşımıza çıkabilirdi. Böyle ayak üzeri bir hasbihal olabiliyordu. Çok mütevazi bir insandı. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Mütevazi bir insandı. Ondan dolayı yaptığı çalışmalar belki çok fazla bilinmiyordu. Ama vefatından sonra işte onun biyografisini kaleme alan çalışmalarda bunu gördük. Haberlerde bunu gördük. Ve dikkatimi şu çekmişti. O vefat ettiğinde gazeteci yazar olarak tanımlanmıştı. Halbuki o resmiyetli bir öğretmendi. Tabii gazeteci yazar olarak tanımlanması çok bana bir farklı, bir garip geldi. Yani niçin acaba diye baktığımda işte Dünya Bizim'in kuruluşundan tutun, Türkiye Dergicilerin, Türkiye Dergiciler Birliği'ni, Dergiler Birliği'ni, işte Dünya Dergicilerini, şu bahsetmiş olduğun network ağı itibariyle söylüyorum, kurması onu aslında sadece Türkiye özelinde değil, dünya genelinde bir değer, bir marka haline getirmiş. Belki haberiniz vardır bilmiyorum ama Dünya Dergicileri onun vefatından sonra dünyanın dört bir yanından onunla alakalı karikatürler çizdiler. Ta Küba'dan bile karikatür çizildi. Bu da onun aslında uluslararası bazda bir değer olduğunu da ortaya koyan bir şey. O network'ün dediğim gibi paylaşırdı. Bunu hem oturup sohbetlerinde görmek mümkündü, hem de organize etmiş olduğu işte sergilerde, fuarlarda görmek mümkündü. O açıdan kıymetli bir isimdi. Hani yeri dolmaz diyorlar ya, yeri kolay kolay dolmayacak bir isimdi. Bunu ifade edelim.
Evet, gerçekten öyle. Yani benim için de anlamı büyüktü aslında. Evet. Yani son dönemlerde hani kaybettiğim belki en büyük değerlerden bir tanesiydi benim hayatımda. Çünkü burada da zaten hani bir görüş bölümü de var.
Evet.
Ondan da biraz bahsederiz belki. Şahitlikler bölümünde evet. Ben de biraz bahsettim. Yani ben 2009-2010 yıllarında aslında tanıştım. Aslında onun öncesine de gidiyor ama ben çok hatırlamıyorum. Ortaokulda bizim edebiyat, yani ortaokulda okurken ben, daha doğrusu ilkokulda okurken bizim bulunduğumuz okulda ortaokulda hocaymış. Yani bizim derslere girmedi ama ben hatırlıyorum. Mevlana İdris'i bizim okula getirmişti. Hayal Dükkanı falan diye, Korku Dükkanı diye böyle bir komik kitapları vardı. Çocukken almıştım ben onlardan. O semineri organize ettiğini hatırlıyorum hayal meğer. Ama böyle o dönemde bile yani düşünün yani... sene kaç oluyor tahmini 97 falan, o zaman 22 yaşlarında belki Asım evet. Abi 22-23 yaşlarında yeni öğretmen olmuş ama okula işte Mevlana İdris'i getiriyor, yazarları getiriyor, çocuklarla ilgileniyor, böyle gerçekten o dönemlerden bile aktifliği süren bir insan. Belki 20'li yaşlardan, üniversite yıllarından beri başlamış, bu yaşlarına kadar hakikaten 25 yıl böyle dolu dolu o dönemlerini geçirmiş bir insan. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Bizim asıl görüşüklüğümüz, tanışıklığımız da 2009-2010 yıllarında başlıyor. Asım abinin mesela ezgilerle alakalı bir derdi vardı. Yazılarında da
evet.
Görmüşsündür.
Kitapta da mevcut.
Kitapta da mevcut yazılarda. Dinleyicilerimiz de okurlarsa eğer veya okumuşlar varsa göreceklerdir. Ezgi ve marşları çok önemserdi. Yani bizim müziğimiz olarak görürdü bunları ve aslında yani tarz olarak belki ezgi marş diyoruz biz ama... O onu o şekilde bakmaz ve bizim güzel şiirlerimizin bestelenmesi lazım derdi.
Ezgi dönemi bitmez gülüm diye bir başlığı var.
Evet.
Kitapta 111. sayfada. Buradan o, dinleyicilerimize de söyleyelim.
Evet o da aslında ben onun Genç Dergisi'nde hikayesini biliyorum. Alper abi bir yazı röportaj vermişti Genç Dergisi'nde yine. Ezgi dönemi bitti diye bir röportaj vardı Alper Kış'ın. O da ona binaen yazmıştı aslında. Ezgi dönem bitmez diye.
Evet.
Onunla ilgili bir derdi vardı. Yani şunu söyleyecektim. Belki o ezgi konusunu yine konuşuruz ama böyle mesela müzisyenleri toplardı. Ya bizim şiir beslememiz lazım derdi. Bizim bakın güzel şiirlerimiz var, güzel şairlerimiz var, büyük şairlerimiz var. Büyük bir sözlü kültürümüz var. Yunus Emre'den, Şeyh Galip'ten. Bunları bestelemeyiz, bestelemeliyiz. Bunları ortaya çıkartmalıyız. Çünkü bakıyoruz müziklere böyle sözü bir şeye benzemeyen müzikler var.
Evet.
O yüzden güzel sözlü müzikler olması lazım derdi ve bakıyorum 7'den 77'ye şimdi vefatından sonra daha fazla gördüm. Bana da şu şiiri beste demiş diyor mesela birisi çıkıp tweet atıyor görüyorum. İşte Sedat Anar diyor ki bana şu şiiri şairi tanıtmıştı. Ondan sonra herkese bir de ayrı ayrı. Yani mesela herkese bir şiiri atayım da şunu besteleyeyim değil. Mesela bana vefatından da çok yakına zamana kadar her hafta Yusuf Bey beste, yeni beste geldi mi diye Sezai Karakoç'un bir şiirini atıyordu. Hadi şunu bestele diye rahmetli.
Müziğin farklı bir aurası var. Sen çok daha iyi bilirsin. Bu dünyanın içerisindesin. düz şiirin de bir aurası vardır, bir albenisi vardır ama müzik aslında çok daha insan kulağına, gönlüne hoş gelen, özellikle bir o tınıyı yakalayabilirse söyleyen, çalan kişi insanları çok cezbeden bir tarafı var. O açıdan hakikaten önemli. Bir dönemi beslemiştir ezgiler. İşte türküler bir dönemin diyelim ki hissiyatına tercüman olmuştur. Özellikle İslami camia özelinde söylüyorum. İşte yaşanan uluslararası bir takım olaylar, işte Afganistan savaşları, işte diyelim 79'da Rusya-Afganistan harbi, ondan sonraki dönemlerde yaşanan olaylar, işte Çeçenistan harbi, Bosna harbi vesaire. Bu tip durumlar işte ümmet bilincinin korunması ve gelişmesi anlamında bu ezgiciler ciddi rol oynamışlardır. İşte Müslümanların yaşadığı sıkıntılar, gerilimler vesaire, o dönemlerde onlar da ciddi bir şey yapmıştır, ne derler? Tercüman olmuştur hislere. Tabii sadece meselemiz olumsuzluklar üzerinden değil, beklentiler ve arayışlar da var. İdeal olarak tırnak içerisinde kurguladığımız bir tasavvur, dünya tasavvuru var ve bu tasavvurun beslenebilmesi için de şiirlerin söylenmesi, ezgilerin söylenmesi gerekiyor. Yani ezgi dönemi bitmez gülüm derken de aslında oradaki o itirazı hissedebiliyoruz açıkçası.
Evet, aslında hani müzik türlerinde böyle zaman zaman mesela belli yaşta dinlenen müzik türleri vardır. Mesela lisede, üniversitede mesela rock müzik fazla dinlenir mesela, hı hı, gençler tarafından. Sonra biraz daha yaş böyle 30'lara 40'lara geldiğinde Türk halk müziği, Türk sanat müziği, evet, belki. Belki o ezgi dönemi bitti diyenler de belki o dönemi hani atlattığı için kendilerince belki o hissiyat yaşamadıkları için belki öyle bir hisse kapılıyor olabilirler. Dediğin gibi yani o aşkı şevki yaşayanlar için o dertli şeyler her zaman sürüyor. Tabii Asım abi de özellikle hani biz kendi derdimizi bu şekilde anlatmalıyız. Evet. Kendimize ait bir müziğimiz olmalı ve özgüven sahibi müzisyenler olmalı. Yani biz... Evet. Onlar çok iyi müzisyen bilmem ne hani böyle deyip devamlı kabuğumuza çekilmek yerine bir şeyler üretmeliyiz diyor diyen birisiydi. Ve her alanda böyleydi aslında. Mesela belki mizah konusunu bir program yapıp değil mi konuşmak gerekir. Asım abinin mizahla alakalı bizim çizgimizin olduğu bir mizah karikatür dergisinin olması gerektiğiyle alakalı birçok çalışması var zaten.
İşte Cafcaf'ın çıkışı zaten o şekilde oluyor. Yani camiada bir eksiklik var. Bir karikatür dergisi yok. Mizahla alakalı bir eksiklik var. Bunun tamamlanması gerekiyor. Bununla alakalı çalışmaları var. Aslında biz Asım abi şöyle görüyorum. Yine İslami camianın birçok diyelim kuruluşunda onların çıkartmış oldukları dergilerde bu mutfakta yer alıyor Asım abi.
Startup'ında bulunmuş
mu diyorsun? Aynen, bulunuyor. Aynen öyle. Mutfakta bulunuyor. Derginin çıkış sürecini organize ediyor. Sonra onlara bırakıyor.
Doğru.
Sonra farklı bir çalışmaya yöneliyor.
Evet.
Ve Asım abi 20'sinde nasıl bir enerji taşıyorsa aslında hayatın son demlerinde de ben o enerjiyi devam ettiriyor. Hani ezgi dönem bitmez derken o gençlikteki motivasyonunu kaybetmemiş. Hala devam eden, hala 20 yaşındaki Asım Gültekin edasıyla hareket ediyor. Bunu dergicilikte de görmek mümkün. Yani bir dergi sevdalısı olduğu söylenir ya Asım abinin. Örnek veriyorum, yere dergileri serer. Sen de şahit olmuşsundur. İnsanlara dergi yani satma falan değildi o. Aslında tanıtırdı. Birçok dergi vardı orada. Diyelim Kısıklı'da 15 Temmuz nöbetlerinde. Bilmiyorum rastladın mı? Böyle yere bir şey sermiş. Poşet sermiş böyle. Geniş bir şey, muşamba gibi bir şey sermiş. Dergileri oraya koymuş. İnsanlar geliyor dergilere bakıyor. O da tanıtıyor onlara. Yani en ufak bir şeyi bile fırsata dönüştürme, insanlara bir kültür aşılama, bir şeyler verme gayreti olduğunu bizler görebiliyorduk onun yaşamında.
Eyvallah. Tabii dediğin gibi bu kitaplara, dergilere çok önem veriyordu ve okumaya çok önem veriyordu. Evet. Birazdan aslında kitabın çıkışını falan da konuşacağız, hazırlığını da. Ama bir Asım abiyi böyle anarak, hatırlayarak başlamış olduk kıymetli dinleyenler. Hasbihal programımızda Asım Gültekin'in Uçtun Yine Deli Gönül isimli kitabını konuşuyoruz. Çok değerli bir çalışma olmuş ve rahmetli Asım Gültekin abinin biraz hayatına dair kendimizce gördüğümüz kadarıyla konuşmaya çalışıyoruz. Benim de bir de vefatından 2 hafta önce biz görüşmüştük yani, bir de öyle bir sıcaklığı da vardı. Mesela kendince dut buluşmaları yapıyordu.
Evet.
Temmuz'un başlarında mesela dut olduğu zaman onun böyle bir apartmanda oturuyor tabii ama bir dut ağacı vardı apartmanda. Dutları toplardı, işte buluşma yapardı, işte kitap okunurdu işte çevresine. Hatta güllaç yapmıştı, çok severdi o güllaçı. Hani onun bir böyle sadece bir Ramazan tatlısı gibi değil de böyle her sene her zaman yenilmesi gereken bir tatlı olduğunu söylerdi. Hatta incirler olunca incir buluşması da yapacağız diyordu ama maalesef kısmet olmadı. Hakikaten orada mesela evine gelen her insana ikramda bulundu, daha sonra çıkarken kitapları hediye etti kütüphanesinden. Gerçekten buna çok önem verirdi. Diyelim kitapları severdi yani.
Evet.
Ama baktığımız zaman kendi kitap çalışması fazla yok.
Yok.
Yani evet. Böyle aktif insanların aslında böyle bir sıkıntısı da oluyor değil mi?
İşte yani böyle aktivistlerin böyle bir şey olabiliyor, sorun olabiliyor. İnsanları harekete geçirirken biraz kendilerini bu manada ihmal ediyor demeyeyim ama ya vakit bulma konusunda zannediyorum sorunlar yaşayabiliyorlar. Asım abinin İz Yayınları'ndan çıkan kitapları var. İşte vefatından sonra Aşina'dan Uçtun Yine Deli Gönül çıktı. Bu da Genç Dergisi'ndeki yazılarının bir kısmının diyeyim toparlanmış haliydi. Bu kitap çalışması Süleyman Ragıp Yazıcılar abinin gönlüne düşen bir sevda dolayısıyla diyeyim. Yani Asım abi vefat etti. Onun bir aziz hatırası var. Bu hatıranın yaşaması için böyle bir talebi oldu. Dedi bu kitabı çıkaralım. Bununla alakalı hazırlıklara başlayalım dedi. Zannediyorum Ağustos ayıydı. 2020'nin Ağustos ayında. Biz çalışmalara başladık Yusuf. Gençdergisi.com'daki yazılarını daha önceden Genç Dergi'de çıkan yazıların oraya alınmış hali. Onları aldık. Bir edisyondan geçirdik. İşte eledik, çıkarttık bazılarını. Böyle bir kitap kıvamına getirdikten sonra çalışmaya başladık. Normalde yani editörle çalışmış olduğu dosya arasında bir mesafe oluşuyor. Bu mesafe profesyonel bir mesafedir aslında. Siz olaya bir iş olarak bakıyorsunuz ve ona göre yoğunlaşıyorsunuz. En az hatayla ya da hatasız ya da en az hatayla eseri çıkartmaya gayret ediyorsunuz. O sırada şunu hissettim. O mesafe ortadan kalktı. Yani bazı yazılarda hakikaten kendimi tutamadığım zamanlar oldu. Yani manen böyle gönlümün coştuğunu hissettiğim zamanlar oldu. Bu da artık Asım abi onu nasıl bir hissiyatla yazdıysa insanın içinde bir şeyleri harekete geçiriyor. Yani değişik bir hale sokuyor diyebilirim. Bunu hissettim. Çok keyif aldım. Çok böyle feyz aldım diyeyim. Bu kitabı hazırlarken manen çok böyle gıda aldığımı hissettim. Bunlar tabii o mesafenin kalkmasından kaynaklı. Onun yazmış olduğu satırlardaki samimiyetten kaynaklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha çok genele hitap edebilecek. Yani zaman ve mekan noktasında belli bir zamana ait olmayan ve genel hepimize hitap edecek, her zaman da yol gösterebilecek yazılarını burada değerlendirmeye çalıştık. Örneğin kitabımız halinin ilmini bilmeyen neyi bilirle başlıyor. Yani burada önemli bir kavramı, önemli bir şeyi, ilmi hali aslında yeniden dikkatimize sunmuş oluyor. Hepimiz duyuyoruz öyle değil mi Yusuf? Yani ilmi hal, işte büyük İslam ilmi hali vardır. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmi hali vardır. İlmi hal denildiğinde herkes bilir ne olduğunu. Bir kitap içinde işte fıkhi konuların yer aldığı, itikadi konuların yer aldığı bir eser olduğunu bilir ama ilmihal kelimesinin anlamını çoğu kişiye sorsanız bilemeyebilir. Aslında ilmihal, hal ilmi, bizim ilmimiz. En temelde bilmemiz gereken ilim olduğunu söyleyebiliriz. Asım abi de bu kavramı bu kitapta, bu yazısında diyeyim çok güzel bir şekilde dile getirmiş. Bu yazı olmazsa olmaz dedim kendi kendime. Yani bu yazı muhakkak olmalı ve bugün okunduğunda dahi insanların ya acaba soruları, ya hakikaten doğru diyebilecekleri hem hayret hem hürmet hislerinin kabaracağı bir yazı olduğunu söyleyebilirim.
Evet, gerçekten bununla başlaması da güzel bir mesaj. Evet. Yani gerçekten bu önemli bir tavsiye mesela. Herkesin bir ilmihal okuması ve dinin bilmesi. Özellikle biraz böyle bizim İmam Hatip çevresinden veya yani normal camiadan yetişen gençler hani dinimizi zaten biliyoruz. Hani sohbetler, işte şeyler biraz daha böyle hani miras yoluyla
doğru
geçmiş imanımız biraz tahkiki imana çevirmemiz için böyle okumalar yapmamız lazım
yani
aslında.
Farkındalığı kaybediyoruz Yusuf. Evet. Yani bir mesele var. Hakikaten biliyoruz. Hani bu denizdeki balık misali. Hı hı. Balık suyun kıymetini bilmezmiş ya. Halbuki onu yaşatan, orada yaşamasına vesile olan temel kaynak sudur. Yani biz de aslında hayatta var olma amacımızı bize kazandıran temel kaynağımız burası olmasına rağmen bir müddet sonra o farkındalık hissini kaybetmekten dolayı bu hazineleri göremeyebiliyoruz. Dediğim gibi bu tip yazılarla o farkındalığı yeniden hissedeceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Kitap iki bölümden oluşuyor. Dersen birazcık da bundan bahsedeyim. Bu kitabı kurgularken de aslında malum dinimizde şahitlikler çok önemli. Yani bizzat Allah-u Teala'nın kendisi şahit. Kimlere şahit? Kullarına şahit. Olan bitene şahit. Allah melekleri şahit. Peygamberleri şahit. Aslında bakacak olursan dağ taş, börtü böcek hepsi şu aleme şahitlik ediyorlar. Bize şahitlik ediyorlar. İnancımıza göre bu böyle. Yine bir mümin vefat edince onun cenazesine katılan 40 tane mümin hüsn-i şehadette bulunursa, güzel şahitlikte bulunursa o kimseye cehennemin haram olacağı, cehennemin Allah-u Teala'nın haram kılacağı beyan buyurulur. Bu şahitlik penceresinden baktık birazcık. Birinci olarak Asım abi dünyaya nasıl bakmış, nasıl şahit olmuş? İkinci olarak da dostları ona nasıl şahitlikte bulunmuşlar? Yani iki kısma ayrılıyor kitap.
Evet, ne kadar güzel. Evet.
Yani ilk kısımda Asım abinin dünyaya şahitliği, ikinci kısımda da dostlarının ona yapmış olduğu şahitlik şeklinde ikiye ayırdık. Ve dünyaya yönelik yapmış olduğu şahitlikte şunu söyleyebilirim. Asım abi cesur bir yazardı. Yazılarında da bunu görmek mümkün, hayatında da görmek mümkün. Eylem adamıydı. O aktivist damarı az önce de bahsi geçmişti. Güçlü bir insandı. Tabi bunu yaparken yapıcı bir aktivizm. Yani içi boş sloganlar vardır ya, sonrasında her şey bir anda tekrar eski haline döner. Asım abinin...
Eyleme dökerdi yani.
Evet, evet, eyleme dökerdi ama o eylemden de netice beklerdi. Yani bir netice alınabilecek eylemler kurgulardı. Ve şunu söyleyeyim, bizim eksiklerimizi, kusurlarımızı görmeyelim. Aman şöyle bir olumsuzluğa neden olabilir demezdi. Yani çuvaldızı batırırdı. Ama bunu yaparken de yine yapıcı eleştiriler vardır ya, yapıcı bir eleştiri tarzında. Şimdi bazen insanlar eleştirirler ama o eleştirdiği zaman, siz birini eleştirdiğinizde onun motivasyonu kırılır, hissiyatları körelir. Birçok olumsuz böyle psikolojik bir hale girebilir insan. Ama Asım abinin eleştirilerine muhatap olduğunuz zaman, yani bir camia özelinde söylüyorum, hakikaten doğru ya, burada bir eksiğimiz var. Biz bunu görmemişiz ya da fark etmemişiz ya da fark etsek bile onun gösterdiği ihtimamı göstermemişiz gibi bir hissiyat uyanıyor. Dolayısıyla çuvaldız önce kendimize batırırdı. Ve o açıdan kitapta bunu çok açık ve net bir şekilde görmek mümkün. Mesela namazsız dinciler diye bir başlık var. Yani evet, İslamcı bir nesil var. Derdinin davasının İslam olduğunu söyleyen bir nesil var. Ancak İslami hassasiyetlerden olabildiğince artık uzaklaşmış bir nesil durumu da söz konusu olabiliyor. Ve Asım abi o yazısında örneğin bir SOS veriyor. Yani insanlara bir çağrıda bulunuyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de vardır ya, feeyne tesebbun, bu gidiş nereye gibi bir ayet var Yusuf. Aslında bu gidiş nereye şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Dolayısıyla o bu yapıcı eleştiri tavrı, bu eylemlerden netice almaya yönelik eylemlerden, hakikaten netice aldığını da görüyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. 3-5 öğrenci demeden her tarafa gidip, herkesle buluşup, bir araya gelip ve onların takibinde yapması çok ilginç Yusuf. Yani onlarla iletişime geçiyor, görüşüyor, kitap okuyorlar, namaz sonralarında buluşuluyor camide ve takip ediyor. Bir çizelgesi.
Evet, böyle halkalar kurardı evet, yani. Evet. Gerçekten gençlere de yönelik çok evet, çalışmalar yapardı. Belki onlardan da biraz bahsederiz ama kısa bir ara verelim. Malum bizim hasbihal programımız biraz ezgilerle gidiyor.
Eyvallah.
Kısa bir ara verelim, müzik arası. Daha sonra programımıza devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz.
öyküsüdür bu dillerimizde. Bir derdimiz var yanar yüreğimizde. Gençlik türküsüdür bu dillerimizde. Bir derdimiz var yanar yüreğimizde. Gönüllüyüz gönüllü olmaya geldik. Gönlünüzde ebedi kalmaya geldik. Gönüllüyüz gönüllü olmaya geldik. Bu derdimizde derman bulmaya geldik. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Sen yüzler gülmüyor. Haydi git gitmeyince zulüm bitmiyor. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler. Gönülle gönül derdindeler. Genç gönüllüler gönüllüler.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Sasfiyah programımız devam ediyor. Furkan Özkul bizlerle birlikte Asım Gültekin'in, rahmetli Asım Gültekin abimizin Uçtun Yine Deli Gönül kitabını konuşuyoruz. Editörü Furkan Özkul bizlerle birlikte. Aslında kitap yayınlanalı epey oldu ama biz vakit bulamadık konuşacak. Yani Hasbiyah programımızda epeydir ağırlamak istiyorduk Furkan'ı. Bu konuyu konuşalım, gündemimize alalım diye. Bugüne kısmetmiş, bu akşama kısmetmiş. Hem Asım abimizi daha iyi anlama, neler yaptı bu dünyada, neler bıraktı, nasıl iz bıraktı, belki bir örnek alma anlamında da bir çalışma ve her yazısı da gerçekten böyle nokta atışıyla,
evet,
hemen gündemimize alıp uygulayabileceğimiz yazılar. Mesela bir tane yazı Dünya Müslümanlarla alakalı bir yazıydı, ben o şu an aklıma geldi. Çok basit bir şey dikkat çekiyor ya, şu an biz diye o kadar kapandık ki kendi içimize, sadece Türkiye'de olup bitenleri gündemimizde. Başka bir şey çok düşünmüyoruz veya dostluk anlamında da böyle. Halbuki şu anda belki 30 sene öncesine kadar, 20 sene öncesine kadar çok daha büyük imkanlar var. İnternetimiz var. Her an dünyadaki her Müslümana ulaşabileceğimiz, evet, şekilde sosyal medya aygıtlarımız var. Bunu bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Belki 30 sene önce gitmen gerekiyordu değil mi? Bir ülkede Amerika'daki Müslümanla tanışman için. Ama şu anda mesela bir Amerika'daki Müslümanın kaydettiği bir videoyu internetten, YouTube'dan izleyip onunla bir hemhal olmuş olabiliyorsun.
Doğru.
Onların dertleriyle veya dertlenmiş oluyorsun. Veya bir Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle hemhal olabiliyorsun. Bunu daha fazla gündemimize almalıyız diye bir yazısı vardı diye hatırladım.
Sen bir dakika, evet. Moğolistan'da bir işim var diye bir başlık var. Evet. Moğolistan'da yapmış olduğu seyahati. Orada bize anlatıyor. Moğolistan fotoğrafı çekiyor. Oradaki Müslümanları bize anlatıyor. Yapılması gerekenler ya da yapılanlar üzerinde güzel şeyler söylüyor.
Evet.
Bakıyoruz mesela...
Asbabın seyyah yönünü de aslında tabii, biraz konuşulabilir.
Tabii. Trenle 30 ha. günde devri Avrupa diyor mesela.
Evet.
Bu bölüm beni çok heyecanlandırdı. Aslında biraz harekete de geçirdi. Yani ya niye yapılamasın diye kendi kendime düşündüm. Evet. Bir dönem arkadaşlarla ufak bir Balkan turumuz olmuştu ama Asım abi 30 günde Avrupa'nın birçok ülkesini geziyor. Oradaki dostlarıyla buluşuyor. Yazarlarla, çizerlerle buluşuyor. Yolda görmüş olduğu ilginç anılar var. Onları evet. anlatıyor.
Belki hakikaten daha demin de konuştuk ya böyle gençlere çok vakit ayırmaktan, evet. biraz daha kültür sanat işlerine vakit ayırmaktan belki biraz kitap çıkarma noktasında çok hani kendini öne çıkarma noktasında çok gündemi
Doğru.
yoktu.
Doğru.
Halbuki mesela belki bu Avrupa gezisi bile bir kitap olacak şekilde belki hatıra biriktirmişti, bilmiyoruz. Çünkü gerçekten kuru kuru bir gezme değil. Yani mesela Kur'an-ı Kerim açıp meal okuyormuş mesela trende.
Evet.
Hani bunu gören turistler şaşırıyormuş, bu ne falan diye. Hatta diyor ki orada hani bir bölümünde hani o kadar Türk vardı, Türk gençler evet. vardı. Hiçbiri gelip de sormadı ne okuyorsun, ne yapıyorsun diye ama yabancılar merak ettiler mesela.
Ya tam aklımda ona evet. geçiyordu Yusuf. Keramet gösterdim bu arada. Şöyle o benim de dikkatimi çekti. Zannediyorum Ankaralı gençlerle karşılaşıyor. Hı hı. Asım abi onlarla çok iletişime geçemiyor. Ama İspanyol biri işte onunla karşılaştığında onlar biraz muhabbet etmeye çalışıyorlar. Gerçi Asım abi diyor bende Almanca vardı diyor. Hı hı. Arkadaşın İngilizce varmış ama farklı koltuklarda oturdukları için. Tabii gönül dili diye bir şey de var ya. O tabii. gönül diliyle anlaşmış. İşte Yunanistan, işte sonrasında Avrupa'ya doğru o tren güzergahında gittiği ülkeler. Karşılaştığı isimler. Mesela bir İtalya anısı var onun. İtalya'daki işte mimariyi inceliyor. Oradan bir şeyler çıkarıyor. Mescitte tanıştığı insanlar, onlar hakkında konuşuyor. Yine yazarlar var. Orada ziyaret etmiş olduğu. Onlardan bahsediyor. İşte Viyana'da bir dostuyla karşılaştığının okuldan, İmam Hatip'ten bir arkadaşıyla geçirdiği zamandan bahsediyor. Aslında bunlar ufuk açıcı. Hakikaten sınırların olmadığı, yani sınırlar aslında bizim yaşamımızda, dünyanın içerisinde, yani bizim hayal alemimizde bir sınır yok, öyle değil mi? Asım abi o hayali gerçeği taşımayı da arzulayan bir insandı. Bunu da bu yazısında görmek mümkün. Ve şunu bunu anlatırken de aynı zamanda hakikaten ben de yapabilir miyim diye düşünenlere de güzel bilgiler veriyor.
Yol haritasını çiziyor.
Tabii yol haritası evet. çiziyor. İşte bu durumda nelerle karşılaşabilirsiniz? Yani böyle bir şey niyet ederseniz ne yapmanız gerekiyor? Şeklinde başlıklar da var.
Evet mesela bu hayalimizdeki sınırlar dedin ya onunla evet. alakalı mesela de bir yazısı vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Güneyde bir okulda öğretmenken şey soruyor hani buraya en uzak şehri söyleyin diyor.
Evet.
Sanırım Adana
Haritayı
mı Mersin
büyük
mi?
Kaçmaktı zannediyorum evet, o başlıkta. O
sanırım Adana mı Mersin mi tam hatırlamıyorum ama öyle bir şehirde. Çocuklar da işte Diyarbakır diyor işte Erzurum diyor İstanbul diyor evet. falan filan. Sonra Asım abi diyor ki ya ben diyor Türkiye içinde olacak bir şey demedim ki hani başka bir şehirler de söyleyebilirdiniz diyor. O noktada gerçekten bir de ders verici bir yapısı da vardı.
Evet. Yani onun yani bu boyutu önemli. Bu boyutun beslenmiş olduğu bir nasıl söyleyeyim bir alan da var. Aslında mizah boyutu da var onun. Hı hı. Hani Asım Gültekin.
Evet böyle bir espri.
Tabii esprisel bir yaklaşımı var. Zaman zaman hiciv hisleri de alıyorsunuz. Böyle insanı tebessüm ettiren bir boyutu da var. Ve mizaha önem veren bir insandı. Bizim camia özelinde bir mizah dergisinin olması gerektiğini söylüyor. Sonrasında Cafcaf'ın biliyorsun kuruculuğunu hı hı. üstleniyor, kuruluşunda bulunuyor. Ve mizahta keramet vardır diye bir bölüm de var Yusuf, 149. sayfada. Şimdi bu mizahi boyutunu da atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bizlerde genelde şöyle bir şey var, mizah denildiğinde çok hoş karşılanmıyor demeyeyim ama çok da rağbet edilen bir şey değildir.
Evet, hani
biraz daha çok ciddiyet vardır, evet. daha ağırbaşlı falan. Halbuki mizah ciddi bir iş. Özelinde baktığınız zaman yani bir insanın temel duygularından bir tanesidir. Öyle değil mi? İnsan sevindiğinde güler, hayret ettiğinde böyle şaşırır, üzüldüğünde somurtur ya da ağlar neyse. Mizah da insanın temel yönlerinden bir tanesi. Bu yönün beslenmesi gerektiğini aslında ifade etmiş oluyor. Neticede bu fıtratın bir parçası, insan fıtratının bir parçası. Böyle bir yönümüzün olduğunu ve hakikaten seviyeli, ciddi bir mizah anlayışının olması gerektiğini ifade ediyor.
Evet yani bu kültür sanat alanında çok önem veriyordu. Yani aslında Türkiye'de hani örgün eğitimle, örgün eğitim dışındaki faaliyetleri de çok önemsiyordu. Mesela bir gençle karşılaştığı zaman ben çok şahit olmuştum. Yanına mesela birkaç genç geliyordu, üniversite öğrencisi veya lise. Ne yapıyorsun diyordu çocuğa veya gence. O da diyordu ki işte şu bölümü okuyorum. Yok ne yapıyorsun? Yani ne yapabiliyorsun diyordu. Yani senin yeteneğin ne? Yani okul dışında ne yapabiliyorsun? Şunda işte fotoğraf çekmekten mi anlıyorsun? Müzik mi yapıyorsun? Hangi işi güzel yapabiliyorsun? Yani hangi işi yapabiliyorsun diye öğrenciyi böyle bir kanalize ederdi ve seni o iş üzerinden sana bir iş vermeye çalışırdı. Bir yere yönlendirmeye çalışırdı.
Aslında gerçekten seni keşfetmeye çalışıyor.
Hı-hı, kesinlikle.
Aslında daha da özelinde senin kendini keşfetmene vesile oluyor. Bu çok önemli Yusuf. Ya birçok insan var. Bir hayat yaşıyorlar ama kendilerini tanımadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Öyle değil mi? Hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da zannediyorum bir ifadesi var. Hani bir ömür yaşayıp da kendiyle karşılaşmayan insanlar vardır diyor ya.
Kesinlikle.
Böyle bir durum söz konusu. Asım abinin bu mizah özelinde şunu da söyleyelim. Kompleksleri olmayan bir insandı. Hani kendini başkalarına göre konumlandıran bir insan değildi. Özgüven sahibi. Bir şey yapılacaksa bizim tarafımızdan, yani bizce bir şeyler olsun. Birileri nasıl yapıyorsa öyle değil. Bizden nasıl ortaya çıkıyorsa, sudur ediyorsa o şekilde olsun gibi bir anlayışı vardı ve özgün. Yani hem bakış açısı özgün, zihin dünyası özgür ve ortaya koyulan iş de orijinal. Çünkü bu da çok önemli bir şey. Yani siz birine öykünerek bir şey yaptığınızda orada orijinallik zedeleniyor. Tamam, bir iş ortaya çıkar ama zaten var olan bir işin belki ucuz bir kopyası, taklidi olmuş olur. Asım abi böyle bir şeyin derdinde değildi. Yani birilerinin yapmış olduğu mizahı önceleyen bir insan değildi. Onun sınırları vardı. Dilersen kitaptan küçük bir bölüm okuyalım. Bu az önce bahsetmiş olduğum mizahta keramet vardır başlığının içerisinde bir bölüm. Bu Müslüman yüreklere cesaret vermeliyiz. Onları engellememeli, onlara imkan tanımalıyız. Mizah bizi bekliyor. Sulluk değil, ciddiyetsizlik değil, saldırganlık değil, alaycılık değil, eşyanın tabiatına vakıf bir mizah. Dünya nesnelerini hakikatine döndürmek isteyen bir mizah. Mizahta keramet vardır diye de bu bölümü bitiriyor. Bakın burada aslında esasları söylüyor. Bu bir yazı, çok güzel. Bunu kafaya koyan bir insan hakikaten ya, ben bir mizah dergisi çıkartmak istiyorum. Bunu nasıl çıkartacağım diyen insanlar için bu yazı güzel bir, ne derler ona, şablon.
Evet, aslında mizah nasıl yapılırdı da onun çizgisini, tabii, onun biraz çizgisini kodlarını vermiş oluyor.
Tabii. Yani sulluk olmayacak, ciddiyetsizlik olmayacak, saldırganlık olmayacak, alaycılık olmayacak. Eşyan tabiatına, o hakikate vakıf bir mizah olacak. Şimdi düşününce acaba nasıl böyle bir şey
evet,
çıkabilir
tabii, diyorsun. Normalde şu an işte Türkiye'deki hani mizah, karikatür, bunlara baktığımız zaman alaycılık var, sulluk var. İşte
ciddiyetsizlik var.
Ciddiyetsizlik var, hepsi var. Yani
evet.
İnsanları küçük düşürücü şeyler var. Ondan sonra argo diyeceğimiz tabirdeki şeyler var. O yüzden biz bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki demek ki bundan uzak durmalıyız. Halbuki şöyle dememiz lazım diyor Asım abi de. Biz bunları yapmadan bunu yapmamız lazım.
Aslında şu var evet. Yusuf. Böyle bir mizahta, yani Asım abinin sınırlarını çizmiş olduğu mizahta kalite olur. Ama diğer türlü insanın, yani affedersiniz ama, böyle hayvani dürtülerini harekete geçirebilecek o mizah anlayışı. Ya bu çok basit bir şey değil mi ya?
Hı-hı.
Bir taklit yaptığınızda, bir efendime söyleyeyim affedersiniz yine argo bir tabir kullandığınızda, insanları gülümsetmek ya da onları güldürmek, kahkahaya boğmak. Yani bu çok çok zor olmasa gerek.
En düşük, mizahın en düşük seviyesi
en
aslında.
En düşük seviyesi. Evet. İnsana kültür kazandırmayan, aksine ondan birçok derdi ya da ne söyleyeyim, olumlu duyguları çekip alan mizah, yani tabiri caizse çok da işe yarar bir mizah değil. Halbuki kaliteli dediğimiz iş, zeka pırıltısının ortaya çıkabileceği bir iş, bana kalırsa sınırları belli ve yapması zor bir şey olsa gerek. Yani sanat dediğimizde öyle değil mi? Herkes sanat icra edemez. Herkes bir şey yapar ama herkes sanat icra edemez. Yani bu ilkelere göre mizah ortaya koyan bir kişi hakikaten sanat icra ediyor diyebiliriz. Örneğin ben resim çizemem. Ama bir kalem kağıt verseniz öyle değil mi? Bir ev falan çizebilirim. Ama bu ressamın çizmiş olduğu evle bir olmaz. Burada da o sanatçı bakışını ortaya koyabilecek mizahçılara ihtiyaç olduğunu ve onların cesaretlendirilmesi gerektiğini Asım abi çok güzel bir şekilde ortaya koymuş. Kitapta yine çok güzel bölümler var.
Şeyi de söyleyecektim ben de. Evet. Onu çok üzerine durmadık. bu kitabı mesela okuyan birisi gerçekten kıymetli dinleyenler. Ya belki buradan yani belki bilmiyorum afaki söylüyorum şu an sayıyı. Böyle yüze yakın kitabı duyacak burada. Yani mesela Rasim Tabii. Özdenören külliyatını Tabii. anlatıyor. Mesela bir yazısında. Diyor ki Rasim Özdenören nasıl okunur? Nasıl okumalıyız? Rasim Özdenören'i okumalıyız. Yani duru bir Türkçeyle, duru bir kafayla yazılmış bu yazıları mutlaka okumalıyız diyor ve onun kitaplarını sayıyor. İşte Sezai Karakoç'un şu kitaplarını biliyor muydunuz diyor mesela. Şunu okudunuz mu hiç diyor. Evet. Şunu Yunus Emre ile alakalı bir kitabı var diyor mesela. Bunu Yunus Emre'yi anlamak için bunu bir okumamız lazım diyor. Yani bu sayede de mesela okumaya merakı olan dinleyicilerimiz için de bunu söylemiş olalım. Gerçekten bir referans yazılı da çok var. Yani hani zaten şöyledir ya kitap. Hani kitap bitirdiğin zaman seni başka bir kitaba yönlendirir. Hı hı. Başka bir kitabın kapısını açar. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii kitap editörleri, yazarları. Bu kitap da bana öyle bir ufuk verdi. Yani mesela okumadığım birçok belki orada kitabı görmüş oldum, duymuş oldum. Not ettim yani bunları okumam gerekiyor şeklinde. Bu noktada da bence önemli.
Yani Asım abi Rasim Özdenören'le çok yakın olan bir isimdi.
Evet, çok iyi yakındılar.
Ki zaten kitabın içerisinde şahitlikler kısmında ilk olarak görüşüne yer verdiğimiz isim de Rasim Özdenören Üstad olmuştu. Orada onun başlığı da çok ilginç Yusuf.
Evet.
Sağ kolum koptu sandım diyor. Yani ona en yakın olan isimlerden bir tanesi ve Anadolu'daki birçok seyahatinde bulunmuş bir isim. Onu çok yakından tanıyan bir isim. Ben bir üstadın kitabını okuyabilirim. Bir kıymetli bir yazarın kitabını okuyabilirim. Ama onun yanında bulunduğumda belki onlarca külliyatı bitirmekten daha fazlasını alabilirim. Öyle değil mi? Yani Asım abi Rasim Özdenören'le alakalı bir cümle kurduğunda, onunla alakalı bir tavsiyede bulunduğunda benim gibi bulunmayacaktır. Çünkü onun yanında bulunmuş, hassasiyetlerini, yaşam tarzını, usulünü ve üslubunu yakından tetkik etmiş, görmüş, incelemiş ve ondan bir şeyler damıtmış, süzmüş. Dolayısıyla onda biriken manayla insanlara bir tavsiyede bulunmuş. Bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla onun bizim hem camiadan olsun, farklı yerlerden olsun birçok insanı tanıması, onlarla belli bir diyaloğunun olması ve oradan süzdükleriyle bir şeyleri tavsiye etmesi hakikaten çok kıymetli bir şey. Ve bunu da dediğin gibi çok güzel hatırlattın. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Burada dinleyicilerimiz, bu kitabın okurları bulacaktır. O tavsiyelerden çok güzel neticeler çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Bu arada tabii Yusuf Kot, kıymetli hı hı. Yusuf Kot, Asım abinin öğrencilerinden. Onun da çizimleri var kitapta. Şöyle baktığınız zaman 89. sayfada güzel bir çizim var. Asım Hoca'nın köşesi bitmeyen çizileri araması. Tür, gerilim, IMDB puan 8 diyor mesela. Gördün mü?
Evet,
bilmiyorum şu an senin önünde
de bu kitaplar. Bu esprileri ben de çok duyardım, görürdüm. Zaten hani Cafcaf'ın birçok bölümünde evet. de böyle bu espriler geçerdi. İşte köşesi bitmedi. Asım abi böyle onları fırçalardı falan. Bunları takip ediyoruz. Gerçekten Yusuf Kot mesela çizgileriyle, evet. Karikatürleriyle Asım abinin o mizah anlayışını aslında desteklediği şeyleri, söylediği şeyleri biraz böyle eyleme döken bir insan.
Evet.
Güzeldi. Gerçekten Asım abi bir de yani çıkarsız yapardı işlerini. Bu da şu anda Rasım abinin yazını okurken ben de şu an onu hissettim. Gerçekten yani düşünüyorum mesela yani çıkarsız seven beni bu dünyada belki nadir insanlardan birisiydi. Yani çıkarsız destek veren. Yani hiçbir gündemi olmayan. Yani düşün mesela Asım abi değil mi? 40 yaşında, 45 yaşındasın. Edebiyat hocasısın.
Evet.
Kültür sanat camiasında önemli bir isimsin. Evet. Yazıların var. Yani Milli Eğitim Bakanı falan çok yakın arkadaşıydı. Ama gider bir 18-19 yaşındaki çocukla böyle bir saat sohbet ederdi
evet,
yani.
Evet, evet.
Yani hiç onunla şey yapmazdı. Onu böyle gerçekten ciddiye alırdı yani.
Evet.
Yani bu da çok önemli. Ciddiye alır, onu değerli olduğunu hissettirir ve ona bir şeyler yapmasına dair aşılama ve böyle bir enerji verme anlamında, bir destek verme anlamında çok önemli bir rolü olurdu yani.
Muhammediye okumaları yapıyorlardı vefatından önce biliyorsun, başlamışlardı. Hala YouTube'da kayıtları var onun. Yani 5 kişi, 10 kişi, çok sayı çok olmamasına rağmen sanki yüzlerce kişiye konuşuyormuşçasına o samimiyetle yine konuşuyordu. Sanıyorum yüzlerce kişi de olsaydı o şekilde konuşacaktı.
Kesinlikle.
Benim kardeşim ve arkadaşları bir grupları var. Böyle İmam Hatip'ten arkadaşlar bir araya gelmişler. böyle bir platform gibi bir şey kurmuşlar. Dergi, fanzin çıkarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir gün dedi ki, Asım abiyi davet ettik abi dedi. O zaman pandeminin başıydı, ilk zamanları. İyi güzel dedim, geliyor mu dedim, yani hani katılacak mı? Abi katılacak, akşam dersimiz var dedi. 5 ila 10 kişi arasında bir grupları vardı. Oraya katıldı. Yaklaşık bir saat civarında onlarla hasbihal etti. Online, şeyde Zoom üzerinden zannediyorum. Online olarak hasbihal ettiler. Hakikaten orada onun yüce gönüllülüğünü de görmüş oldum. Düşünsene, 14-15 yaşındaki gençler, çocuklar böyle bir talepte bulunuyorlar. Ve her gün belki de online programlar yapıyor Asma abi. Artık insan yorulur. Hele belli bir yaştan sonra daha fazla da bir yorgunluk hissedebilir. Belki öteleyebilirdi. Belki farklı bir şey yapabilirdi ama yapmıyor. Yani o gençlere ulaşabileceği bir vesileyi kaçırmak istemiyor. Bu da az önce bahsettiğimiz o tevazu yönünü ortaya koyuyor. Zaten vefatından sonra 7'den 70'e herkes onunla alakalı bir çalışma ortaya koydu Yusuf ya. Hakikaten dediğin gibi işte devlet erkanından önemli isimler onu yad eden, hayırla yad eden açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşları, işte dergiciler ve düşünsene daha yeni İmam Hatip'teki öğrenciler ya da liselerdeki şey burnunda hani derler ya liseliler. Onlar Asım abi yad ettiler. Bu herkese nasip olacak bir şey değil diye düşünüyorum. Ona hüsnü şehadetlerini dile getirdiler.
Eyvallah, kesinlikle. Biz de burada bu vesileyle tekrar Asım abiyi rahmetli almış olduk. Vefatında yıl dönümü yaklaştı bugünlerde. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu gerçekten kitap anlamında da çok büyük, güzel bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık. Nasıl edinebilir dinleyicilerimiz? Bunu da buradan söylemiş olalım. İnternetten herhalde Aşina Kitap web sitesinden
alabilirler. Tabii, yani şöyle online satış platformlarında, kitap satış platformlarında işte Idefix, Babil, DNR gibi platformlardan edinebilirler. Aynı zamanda aşinakitap.com'dan çok uygun bir fiyata kitabı edinebilirler. 240 sayfa. Kitap çok yoğun bir kitap değil. Okuma keyfi, yani onu da dikkate almaya gayret ettik. Yani güzel okunsun, okuyanı yormasın şeklinde bir düşünceyle bu kitabı hazırladık. İnşallah okurlarımız da beğenirler. Dinleyicilerimize de buradan çağrıda bulunalım. Bu kitabı edinip okurlarsa ve geri dönüşlerde de bulunurlarsa güzel olur.
Yani bu kitapla alakalı hep şöyle söylerler. Yani bir insan değil mi, bir kitap yazmak için ne kadar uğraşıyor? Evet. Belki ömrünün yaşadığı böyle belki kaç yaşındaysa artık, 30 yaşındaysa, 40 yaşındaysa o 40 yaşının tecrübesini oraya aktarıyor. Ve sen bunu böyle belki 6-7 saatlik bir uğraşla ediniyorsun sen de bu paylaşımı. Şu anda mesela Asım abinin aslında burada hayatının özünü böyle. Mesela bir yazısını okuyorsun, çok değerli. Yani mesela Rasim Özdemir'i o kadar yakından tanımış. Birçok kitabını, belki bütün kitaplarını okumuş. Onunla ilgili çalışmalar yapmış bir insan. 2-3 sayfada sana hani Rasim abinin hangi kitapları okunur, bunun tavsiyesini veriyor. Yani bu kolay bir şey de değil. Ya bu noktada da gerçekten bu kitabı okuduğunuz zaman böyle Asım abinin hayatını böyle bir görmüş ve o tecrübeyi kendiniz edinmiş oluyorsunuz aslında.
Tasavvufta lübün lüb diye bir kavram vardır. Yani özün özü. Aslında çok güzel bir nokta orası da. Asım abi yaşadıklarından bir camia ile alakalı özün özünü veriyor. Bir şahısla alakalı özün özünü veriyor. Bir problemle alakalı o özü size sunmuş oluyor. Bu açıdan hani geniş çaplı okumalar elbette gerekiyor akademik camia için ya da bir meseleyi anlamak, etraflıca çözümlemek için gerekiyor ama o meseleyi çözerken çok farklı yollara, tali noktalara sapılabiliyor. Asım abi aslında bu izleyi kaybetmememizi göstermiş oluyor bu kitapta. Bir hedef var, bir amaç var ya da bir doğru var ya da bir yanlış var. Onun fotoğrafını çok güzel bir şekilde çekmiş oluyor, insanlara sunmuş oluyor. Bu kitapta bunu görebilir dinleyicilerimiz, okurlarımız. Dediğimiz gibi aşinakitap.com'dan edinebilirler. Yine online satış mecralarından edinebilirler kitabı.
Eyvallah. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Hem kitap hem de birçok okuyucuya da inşallah ulaşır. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımızdayız. Daha doğrusu sonuna doğru gelmiş olduk. Furkan Özkul bizlerle birlikteydi. Uçtun Yine Deli Gönül, rahmetli Asım Gültekin abimizin kitabını konuştuk. Yayınlanmamış yazılarından, daha doğrusu Genç Dergisi'nde bazıları yayınlanmış, bir kitap olarak çıkmamış yazılarından, güzel bir editöryel süreçten geçerek okurla buluşmuş. Bence bir an önce alıp okumak gerekiyor.
Eyvallah Yusuf.
Eyvallah. Hayırlı
olsun. Şunu da söyleyeyim. Aslında Asım abi kitap yazmamış ama hayatında ciddi bir müktesebat bırakmış. Yani dünyabizim.com örneğin onun kurmuş olduğu bir site. Çok emek harcamış olduğu bir site. Yine diyelim işte 7 iklim gibi dergilerde. Yine Genç Dergisi tabi bunların en başlarında geliyor. Onun da yayın kurulunda malumunuz. Diyelim işte Milli Gazete'de, Vakit Gazetesi'nde, Yeni Şafak'ta, Yörünge'de, Şehrengiz, Düş Çınarı, Kırklar, Gerçek Hayat gibi
birçok dergi var, gazete mutfağında bulunmuş.
Yazılar kaleme almış, evet. Mutfağında bulunmuş. Dolayısıyla oradaki yazılarını topladığımızda aslında ciddi bir müktesebat var. Yani uçtun yine deli gönül. Evet, bir çalışma, güzel bir çalışma. Bence önce olsun bu çalışma diyelim ve arkasından inşallah buna benzer çalışmalar, farklı yazıları da yeniden basılır, yayın hayatına sunulur. Çünkü ya online mecralarda kalıyor bu yazılar, bir yerde bekliyor. Ya da ne bileyim işte basılı dergilerde belli bir müddet sonra artık ulaşması zor oluyor. Sahaflarda oluyor, olmuyor. Ama imkan bulunduğu takdirde oradaki yazılarından da böyle bir takım insana dokunan kısımları çekilip bunun kitaplaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bana kalırsa bunun gibi çok daha fazla kitap çıkar.
Çıkabilir, evet. Eyvallah. Aşina'nın böyle bir gündemi var mı şu anda? Yoksa bu kitap herhalde artık...
İnşallah. Önümüzdeki İnşallah. Süreçte bakacağız tekrardan.
İnşallah. Mesela biz radyoda konuk almıştık Asım abiyi. Alışkanlık Ölümüne Karşı değil mi? Kitabının ismiydi. O kitap üzerine de çalışmıştık.
İz yayınlarından çıkmıştık.
İz yayınlarından çıkmıştık. Konuşmuştuk. Onu da buradan tavsiye etmiş olalım dinleyenlerimize, bilmeyenler varsa. Evet, teşekkür ederiz Furkan Özkul.
Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
Güzel bir program oldu. Asım abimizi rahmetle almış olduk. Rabbim rahmet eylesin. Biz de onun hayatından örnek alıp daha verimli bir hayat sürmeye vesile olmuş olsun diyelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Göklerden besleniriz, yürekten sesleniriz biz. Toplanır buluşuruz, hep ondan söyleşiriz biz. Allah için hisleniriz biz. Hakk'a adanmış gençleriz biz. Herkes bilsin aşkımızı, Hakk'a adanmış gençleriz.
Göklerden beslenir, yüreklere sesleniriz. Toplanır buluşur, hep ondan söyleşiriz. Delikanlıyız biz daha 15-20 yaşında. En güzelin peşinde, şeytanın berisindeyiz. Derdimiz derman bize, öylece kalbimize. Kim koymuş ismini, yakan kim bu ateşi? Hakk'a adanmışız, herkes bilsin aşkımızı. Söylüyoruz dünya, şimdi dinle şarkımızı.
Derdimizde derman var, kalbimizde heyecan. Herkes bilsin, herkes aşkımızı, Hakk'a adanmış gençleriz biz. Bir coşku, bir heyecan, hiç yılmayan gençleriz biz. Bazen gizli, bazen ayan, seni yanan gençleriz biz. Gülün derdiyle bülbüllere döndü. Küllerimizden kor ateşlere döndü. Senin sevdiğin biricik güle aşık gençleriz biz.
Tatlı olur her şey senden isteyince. Ayrılık da güzel Rabbim dileyince. Kavuşmak bir son değil, başlangıç düşününce. Ağıtlar değil, kelamın okunur en nihayetinde. Bu dava Hira mağarasında bindi omuzlarımıza. Örümcek deyip geçme, sahip çıktı davaya. Ve hala bayraklar elden ele yarışta. Lütfeyle Allah'ım bizi senden ayırma.
Derdimizde derman var, kalbimizde büyük bir heyecan. Herkes bilsin, herkes aşkımızı, Hakk'a adanmış gençleriz biz.